Ayrım 18. Türkiye'de 5 sene. Lima von Sanders. Sayfa 211. Yıldırım. İkinci ordunun büyük taarruz hareketi ki başarısızlığa uğradığı yukarıda zikredilmişti, Erzurum'un düşmesinden sonra başlamıştı. Bağdat'ın kaybedilmesinden sonra da her yönden çok önem taşıyan bu şehrin İngilizlerden geri alınması için açıkça bir taarruz maksadıyla fakat büyük zorlukla dikkate alınmaksızın Yıldırım Ordular Grubu kuruldu. İlk defa 1. Napolyon'un Mısır seferi sırasında Türkler tarafından kullanılmış olan Yıldırım tabiri bu defa yine kullanıldı. Yıldırım teşkilatını burada biraz açıklamam lazımdır. Çünkü Türkiye'de Alman faaliyetinin ve bununla beraber Alman askeri heyetinin de şimdiye kadar dayandığı esas bu teşkilatın kurulmasıyla tamamen değişiyordu. Bu esas, Türkiye'ye mutedil bir şekilde askeri yardım yapılmasından ibaretti. Sulh zamanında bu yardım ordunun düzenlenmesiyle sınırlıydı. Harp zamanına gelince Alman subaylarının sayısının biraz daha artmasından Sina cephesine 1-2 Alman teşkilatı ve bazı bataryalarla uçak teşkilatı bu cepheye ve diğer cephelere otomobil kolları gönderilmesinden ve bunlardan başka para ve savaş malzemesi verilmesinden ibaret kalmıştı. Almanlar askeri öğretmen ve kısmen de Türklerle beraber çalışılmak üzere birlik komutanı mevkiinde bulunuyorlardı. Fakat komutanlıklarında Alman ve Türk subayları arasında ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar kısmen büyük münakaşalarla bir yere kadar hallediliyordu. Yıldırım ise büsbütün başka bir esas üzerine kurulmuştu. Bunun başında bir Alman ordu komutanı ile Alman teşkilat tarzına göre yapılmış bir ordular grubu karargahı bulunacak ve bu karargahın subayları tamamen Almanlardan olacaktı. Ordular grubu bazı Alman birlikleri ve çokça Alman yardımcı teşkilatı ile bunlara katılacak olan Türk ordularından meydana gelecekti. Türkiye cephelerinde savaşın tek ve idaresine çok fazla etkisi olan İAŞ sıkıntısının yarattığı büyük zorlukları hafifletip kolaylaştırmak üzere Yıldırım'a Alman para yardımı olarak o zaman için tedariki cidden çok güç olan 5 milyon lira altın para ayrılmıştı. Yıldırım Orduları Komutanlığı'na Prusya eski Harbiye Nazırı ve daha sonra Alman Orduları Genelkurmay Başkanı olan ve en son Romanya'da bir ordu komutanlığını üstlenen General von Falkenhayn tayin edilmişti. Bu zat başlangıçta incelemede bulunmak üzere 7 Mayıs'ta İstanbul'a geldi. Yıldırım ordularına Almanca verilen ünvan F. Ordular Grubu idi. F harfi Falke kelimesinin karşılığıydı. Öncelikle burada F Ordular Grubu'nun Prusya Harbiye Nezaretinin 2 Temmuz 1917 tarihli emriyle de tayin edilen savaş düzenindeki Alman birlik ve teşkilatını veriyorum. 1. F. Falke Ordular Grubu Komutanlığı. 2. 2 numaralı Paşa Karargahı. 3. 3 Karargah Taburu Piyade. 4. 3'er bölüklü ve 701, 702, 703 numaralı 3 piyade taburu. 5. 6'şar tüfekli 3 makinalı tüfek bölüğü. 6. 2 makinalı tüfekli 3 süvari takımı. 7. 4'er hafif toplu 3 bomba birliği. 8. 1 topçu taburu karargahı. 9. 2 batarya hafif sahra obüsü. 16 modeli. 10. 1 batarya sahra topu. 16 modeli. 11. 1 hafif cephane kolu. Karma. 12. 1 havan topçu takımı. Hafif cephane kolu ile. 13. 2 dağ obüs takımı. Hafif cephane kolu ile. 14. 1 batarya uçak safar topu. 15. 1 otomobil cephane kolu, hafif bomba topları için. 16. 1 istihkam müfrezesi, patlayıcı malzeme takımı ve hafif köprü malzemesiyle. 17. 1 ordu telefon müfrezesi. 18. 1 tümen telefon müfrezesi. 19. 3 ağır telsiz telgraf istasyonu. 20. 5 hafif telsiz telgraf istasyonu. 21. 4 uçak müfrezesi. 22. 1 sıhhiye bölüğü. Numara 300. 23. 2 seyyar hastane. Numara 218 ve 219. 24. Otomobil kademesi. Yıldırım Ordular Grubu karargahı 65 Alman subayı ile sadece birisi üst rütbeli olmak üzere küçük rütbeli 9 Türk subayından oluşuyordu. Bu teşkilat ile Almanya Türkiye'ye bu ana kadar olduğu gibi sadece istenilen yardımı yerine getirmiyor, Türk ordu mekanizmasının içine nüfuz ederek bu şekilde büyük bir sorumluluk altına girmiş oluyordu. Bundan dolayı meydana gelecek bir başarısızlığın Almanya hesabına geçirileceği şüphesizdir. Almanya merkezi makamları Türk ordusunu ve Türk memleket ve ahalisini hakkıyla tanımış ve değerlendirmiş olsalardı, artırılmasına karar verilen yardım için herhalde başka yollar seçerlerdi. Türkiye'nin askeri durumu hakkında hemen hemen 3,5 senelik bilgi ve tecrübeye sahip olan Alman askeri heyeti tamamen unutulmuş, bahsedilmiş olan plan ve teşkilattan kesinlikle haberdar edilmeyerek bir oldu bitti karşısında bırakılmıştır. Anlaşılması güç olan bir nokta da şudur ki, Türk genel karargahında uzun zamandan beri topçu, nakliye, ulaşım vasıtaları ve sağlık hizmetlerinde çalışarak bu hususta pek çok bilgi ve tecrübe elde eden Albay Schiele, Bischoff ve Poschernik ile sömürge savaşlarında uzun seneler bulunmuş, tecrübe ve hizmetiyle temayüz etmiş olan Türkiye Sahra Sıhhiye Hizmetleri Reisi Dr. Cüngers gibi Alman askeri heyetine bağlı seçkin kişilere önceden danışılmamıştı. Görevinde fevkalade gayreti görülmüş olan Türkiye'deki Alman Sağlık Hizmetleri Reisi Profesör Dr. Colli'nin bile bahsedilen teşkilat hakkında görüşü alınmamıştı. Yıldırım teşkilatın kuranların düşüncesine göre güya bu teşkilat Bağdat'ın düşmesinden sonra birdenbire meydana gelmişti ve kuruluş tamamlanana kadar esasları ve ayrıntıları Alman askeri heyetinden bile gizli tutulacaktı. Bu mesele de Türkiye'deki Alman askeri heyetinin ihmal edilmesi Alman Orduları Genelkurmay Başkanı'nın emri üzerine olmamıştır. 1917 Kasım ayında Kreuznach'taki Alman genel karargahına çağrılmıştım. General Ludendorff orada bana söylediğine göre kendisi Yıldırım için yapılan bütün tekliflerin benim olumlu yönde görüşüm ile yapıldığını düşünerek kabul ediyormuş ve bütün bu teşebbüsün sorumlusu İstanbul'daki Alman askeri delegesiymiş. Daha önce de bahsedildiği üzere Yıldırım'ın ilk işi Bağdat'ın geri alınmasıydı. İlk hazırlık tedbirlerinden olmak üzere Türk Genel Karargahı tarafından 11 Haziran 1917'de Cerablus'ta Fırat Menzil Müfettişliği kuruldu. Aynı ay içerisinde otomobil subayları Üsteğmen Kühner ve Üsteğmen Herkner vasıtasıyla Halep Hit yol kısmının keşfinin yapılması emredildi. Keşfin esası her biri 3'er tonluk 500 adet yüklü kamyondan oluşan bir nakliyenin yapılmasıydı. Bundan başka gerekli olan malumat, yani gerek yürüyüşlere ve gerek harekata sahne olacak mıntıkalardaki yolların haliyle değişik mevsimlerde içme suyunun bulunup bulunmadığı hakkında gerekli bilgiler önceden yeteri kadar öğrenilememişti. Daha sonra ordular grubu tarafından yaptırılan keşifler ve yine diğer suretlerle yapılan araştırmalar, bu planın uygulanma imkanları hakkında çok çeşitli tereddütlere meydan vermiştir. Bu tereddütler son kararın alınmasını mecburen geciktirmekteydi. Ekserisi Türkiye'yi ve Türk ordularının durumunu çok az tanıyan veyahut hiç tanımayan subaylardan oluşan Yıldırım Alman karargahı için yabancı bir memlekette büyük zorluklar ortaya çıkmaktaydı. Bu subaylardan bazılarının önceden Türkiye'de harita hazırlama işiyle uğraşmış olması veyahut Türk ordusunda herhangi bir vazifeyle istihdam edilmiş bulunması ve yine Yıldırım karargahında birkaç Türk subayın da bulunması bu zorlukları gidermeye ve hafifletmeye yetmiyordu. Karargahın Alman subayları tabidir ki Alman cephelerinde kazandıkları tecrübeleri kendi hareketleri için esas kabul ediyorlar ve verilen emirlerin burada da Almanya'da olduğu gibi her zaman uygulanıp yerine getirileceğini zannediyorlardı. Bu zan çok hatalıydı ve bu sebeple çeşitli kesinti ve arızalara yol açıyordu. Türkiye'de gayet güzel planlar, kağıt üzerinde mükemmel emirler hazırlanabiliyorsa da bunların yerine getirilmesi istenildiği zaman ya başka bir şekilde yapıldığı veya muhtemelen hiç yapılmadığı görülür. Tercümanlar bile sürekli anlaşmazlığa sebep oluyordu. Emirleri yerine getirmekle görevli olanların sebep oldukları anlaşmazlıklar ise bundan daha fazlaydı. Bu kişiler Alman emir ve kararlarını kalben itirazsız olarak çok nadiren tasdik ve kabul etmekteydiler. Onların kanaatine göre bu korkunç Alman aceleciliği lüzumsuzdur ve bu yüzden birçok şey istenilenden başka bir şekilde gerçekleşecekti. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan Arapça el acelete minne şeytan. Bu cümle ayet-i kerime veya hadis-i şerif değildir. Liman Paşa'nın bu beyanatı yanlıştır. THN. Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan Arapça el acele tümine şeytan cümlesi gibi bu din kitabında bulunan kutsal esaslar, Türklerin daha başka birçok konulara ait karakterlerin anahtarı hakkında bize malumat vermektedir. Pek çok yönden hürmete değer olan Ordular Grubu Kurmay Başkanı Albay von Domes, Türklerin sınırsız olan kayıtsızlık ve gevşekliği karşısında şüphesiz pek çok kere acı acı içini çekmiştir. Türkler arasında doğrudan doğruya red cevabı vermek nezaketsizlik olarak kabul edildiği için Yıldırım tarafından talep olunan her şeye merkezi makamlardan vaatlerde bulunulur ve fakat bu vaatler tamamen başka bir tarz ve yolda yerine getirilirdi. Yıldırım bir Alman teşkilatı sayıldığı için daha en baştan itibaren Türk subayları arasında olumsuz düşüncelerle karşılandığına hiç şüphe yoktur. Bu menfi kanaatler vilayetlerde kısmen sivil memurlara kadar çeşitli mevki ve makamlarda gizli bir direnme meydana getirmekteydi. En başından beri Alman askeri heyeti Yıldırım'a karşı yapılabilmesi mümkün olan yegane hareket yolu olmak üzere yapabileceği her şeyi yaparak kayıtsız şartsız yardımda bulunmakta tereddüt etmemiştir. Fakat Yıldırım Ordular Grubu, memleketin idarenin özel durumları açısından tecrübe sahibi kişilerin caiz görmeyeceği birçok tadilat, özellikle menzil işlerinde yapma gayretinde olduğundan bu yardımın yerine getirilme tarzına bir sınır ve derece tayini her zaman kolay bir mesele değildi. Menzil hatlarının Almanlar tarafından idaresi konusunda Alman askeri heyeti ile Yıldırım arasında yazın kararlar alınmış ve İstanbul-Halep mıntıkası Alman askeri heyeti Halep'in güneydoğusundan itibaren Musul dahil olmak üzere olan mıntıkada Yıldırım tarafından üstlenilmişti. Alman askeri heyeti icabına göre Halep'e kadar Yıldırım için olan bütün sevkiyatın tertibat, teşkilat ve idaresi işlerine bakıyordu. Almanların Asya kolu Yıldırım için yeni tertip edilen bir müfreze olup bunun daha önce F Ordular Grubu teşkilat şemasında gösterildiği üzere 2 numaralı Paşa Karargahı adıyla bir karargahı ve yine aynı şemada gösterilen düzende birçok birliği vardı. Asya kolunun esas kuvvetini 701, 702, 703 numaralı Alman piyade taburları oluşturuyordu. Bu taburların kadrosu sıcak iklime dayanabilecek askerlerden seçilmişti. Taburlar ağır ve hafif makinalı tüfekler ve bol miktarda bomba topları ile kapsamlı bir şekilde donatılmış ve eksiksiz bir birlik haline getirilmek üzere her birine birer süvari takımı ile topçu ve istikyan birliği de verilmişti. Asya kolu Albay von Frankenberg'in komutası altındaydı. Askerlerin haddinden fazla bol şahsi ve sıhhi donanımı bunların senenin her mevsiminde sıcak iklimlerde istihdam edilebilmesini sağlayabilecek şekilde hesaplanarak verilmişti. Asya koluna Türkiye'de alışılmış olandan çok fazla sayılabilecek derecede araba bile verilmişti. Fakat bu arabalar için gerekli hayvanlar ancak Türkiye'den satın alınabilecek ve çok sayıda nakliye askeri de Türk yerlerinden tedarik edilebilecekti. Bu teşkilatın kurulup faaliyete geçirilmesi için uzun zamana ihtiyaç olup kesintiye uğramadan icrası da mümkün değildi. Asya kolunun bütün teşkilat ve ilave birliklerinden dolayı tek hatlı olan demir yoluyla İstanbul'dan cepheye nakli, Türk askerinin alışılmış olan basit nakliye ihtiyacına oranla mükemmel olarak kabul edilebilecek derecede çok vagon ve trene ihtiyaç gösteriyordu. Arkası kesilmiş Alman birlikleri malzeme ve ihtiyacının ve yeni gelen teşkilatın cepheye nakledilmesi ise daha büyük zorluklara sebep olmaktaydı. Alman birliklerinin Türkiye'de devamlı bir yabancı olarak kalacağı, Osmanlı hükümetinin uzak hudutlarında bu birliklerin savaş kabiliyetini korumak için benzer Türk birlikleri menzil ihtiyaçlarına oranla yaklaşık 3 misli kuvvet sarfı gerektiği Almanya'da tamamen anlaşılmamış olsa gerekir. Asya kolunun fazlasıyla olan ihtiyaçlarıyla Yıldırım'a katılan diğer Alman birliklerinin malzeme ihtiyacını karşılamak için Alman menzil askeri sayısının sonradan bir hayli artılması gerekiyordu. Çalınma ihtimali dolayısıyla her büyük nakliyata muhafız olarak asker ayrılması mecburiyeti vardı. Yıldırım için ayrıca Alman menzil erleri verilmediğinden yüksek ihtiyacın kısmen Alman birlik ve teşkilatından karşılanması zorunluydu. Bu da cepheyi kesinlikle arzu edilmeyen bir derecede zayıflatıyordu. Cephe mevcudundan herhalde daha fazla sayıda bir Alman kuvveti menzil hatlarında cephe gerisinde istihdam ediliyordu. Bahsedilen bütün bu zorluklar Asya kolunun büyük kısmının Halep'in nakli için hafta ve aylarca beklenmesi ve 1917 Kasım ayına kadar Haydarpaşa'daki ordugahlarında kalmasını gerektirmişti. Herkesin bildiği üzere Yıldırım'ın hedefi 1917 sonbaharında Bağdat'tan Sina cephesine yöneldi. İkinci Gazze Muharebesi'nden beri İngilizler, Filistin cephesini Türklerin vaziyetini kesin bir şekilde tehdit edecek tarzda sürekli takviye ettiler. Bağdat'ın geri alınması planından tabii ki İngilizler haberdar olmuşlardı. Onun için buna mani olacak en etkili yol olmak üzere Filistin'e şiddetli bir saldırı yapılmasına karar vermişlerdi. O sırada Türk Genel Karargahı 1917 senesi yaz mevsiminden istifade ederek toplayabildiği bütün birlikleri Bağdat veyahut Filistin cephesi için hazırlamaktaydı. Yaz başında 7. Ordu'nun kurulması emredildi. Bu ordu 3. ve bu zamana kadar Galicia'da kullanılan 15. kol ordulardan oluşacaktı. 7. Ordu'nun komutanlığı Enver tarafından başlangıçta Veyip Paşa'ya verildi. Ancak kısa bir süre sonra vazgeçilerek komutanlığa Mustafa Kemal Paşa tayin edildi. Lakin onun da bu görevde kalması ya istenilmedi veya kendisi kalmak istemedi. 7. Ordu hareket ve faaliyete başlamadan önce Mustafa Kemal'in yerine Fevzi Paşa getirildi. Torosların güneyine sevki gereken birliklerin ekserisi İstanbul'da ikmal ve takviye edilecekti. Bu birliklerin kıymeti daha önce bahsedilen sebepler dolayısıyla azalmış olduğu gibi uzun süren nakliyat sırasında meydana gelen çok sayıdaki firarlar yüzünden birliklerin mevcutları da önemli ölçüde azalmaktaydı. 11 Haziran 1917'de 19. Tümen'in Galicia'dan, 20 Haziran'da 50. Tümen'in Makedonya'dan nakline başlandı. 1 Temmuz'dan itibaren de Çanakkale'deki 24. Tümen'in gönderilmesine başlandı. 8 Ağustos'ta Galicia'dan 20. Tümen ve 18 Ağustos'ta Aydın'dan 59. Tümen ve bunları takiben Eylül'de Çanakkale'den 42. Tümen hareket ettiler. Bu birliklerin tamamına hareket hedefi olarak Halep gösterilmişti. Doğu cephesinden de önceden 2. Ordu'ya bağlı olan 48. Tümen ve 3. Ordu'nun Kafkas Süvari Tugayı Ağustos ayında hareket ettirildi. Yıldırım Karargahı Ağustos ayı sonunda Halep'e nakledildi. İlk ve mühim hareketin Filistin'de yapılması kararlaştırıldıktan sonra Türk Genel Karargahı'ndan aşağıdaki emir verildi. Bu emir çeşitli makamlara Ekim ayı başında ulaşmıştır. Genel Karargah Harekat Şubesi 1-235 gizlidir. 4. Ordu'ya Yıldırım Ordular Grubu'na 1. 4. Ordu Komutanlığı lav edilmiştir. 2. Bahriye Nazırı Kor General Cemal Paşa, Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen'deki birliklerin komutanlığını Suriye ve Batı Arabistan Genel Komutanlığı adı altında yerine getirecektir. 3. Yıldırım Ordular Grubu'na mensup 7. Ordu, Sina Cephesi'ne naklolunacak ve bu ordu Sina Cephesi'nde bulunduğu müddetçe halen Sina Cephesi Komutanlığı'na mensup birlikler Yıldırım Grubu Komutanlığı'nın emri altına girecektir. 4. Yıldırım Ordular Grubu, Sina Cephesi ile Kudüs Sancağı'ndaki askeri harekatı bağımsız olarak idare edecek ancak bu harekattan Suriye ve Batı Arabistan Genel Komutanlığı'nı haberdar edecektir. Vesaire Enver. Türk Genel Karargahı'nın bu tertibatının daha açık olarak anlaşılması için ilave etmek gerekir ki şimdiye kadar Albay von Kress komutasında Sina Cephesi'ni oluşturan birlikler 8. Ordu adıyla Yıldırım'ın emrine girdiler ve 7. Ordu da Sina Cephesi'ne getirildi. Bu iki ordunun harekat bölgesini kuzeyden Akdeniz'de Kudüs Sancağı'nın kuzey sınırı, batıdan da Lut Gölü ile sınırlıydı. Irak harekatının idaresi de Yıldırım'ın emrindeydi. Suriye ve Batı Arabistan Genel Komutanlığı'na ait birlikler 7. 8. ve 12. kol orduları ile Hicaz Seferi kuvvetleriydi. Sina Cephesi'nin Yıldırım F Ordular Grubu tarafından devralınması işinin Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile bazı anlaşmazlıklar çıkarması normaldi. Çünkü Cemal Paşa 1914 sonbaharından yani yaklaşık 3 seneden beri o bölgenin genel komutanlığında bulunmuş ve bütün o memlekette kendisini kral gibi göstermişti. Filistin cephesinin yan ve geri mıntıkasında komutayı Cemal Paşa'ya vermek suretiyle hal yoluna gidilen bu hareket tarzı savaşın ilerlemeye veya gerilemeye başlamasıyla beraber bozulmaya mahkumdu. Belirgin ortak sınırlar tayiniyle anlaşmazlık çıkmasının önüne geçilmesi mümkündü. Çünkü taraflar valide birbirlerine dayanarak ortaklaşa çalışmak mecburiyetindeydiler. Bundan başka Cemal Paşa'nın sivil memurlar üzerinde o kadar nüfus ve tesiri vardı ki Yıldırım Ordular Grubu'na mahalli kaynaklardan yardım edilmesi mutlaka onun emir ve onayına bağlıydı. Toroslardan itibaren Enver'in nüfusu az çok kırılıyordu. Eski mevkiinden oynatılan Cemal Paşa'nın ise büyük yardımlar yapma arzusu yoktu. Cemal Paşa Aralık ayında Suriye ve Batı Arabistan Genel Komutanı ünvanıyla izin alarak İstanbul'a döndü ve diğer görevi olan Bahriye Nazırı işleriyle meşgul olmaya başladı. Bu surette Cemal Paşa'nın emri altındaki birlik ve askeri makamlar da Yıldırım'ın emrine girdi. Yıldırım'ın emrine verilen sahada ilkbahardan beri meydana gelmiş olan olaylar aşağıda özetlenerek anlatılmıştır. Irak 18. Kolordu 11 Mart 1917'de düşman cephesinden yaklaşık olarak Bağdat'ın 22 km kuzeyine çekilmişti. 6. Ordu şimdi Dicle'deki 18. Kolordu ile Cebeli Hamrin'de bulunan 13. Kolordu'dan oluşan iki grup halinde hareket ediyordu. 13. Kolordu emrine 25 Mart'ta Deli Abbas civarında bulunan 14. Tümen verilmişti. 9 ve 10 Nisan'da 18. Kolordu'nun her iki tümeni birçok muharebeyi mütakip Samara güneyindeki istiblata hazırlanmış olan mevzilere çekildiler. Ruslar Kızılrabat'a kadar ilerlemişler ve İngilizlerle bir süreliğine irtibat kurmuşlardı. 18. Kolordu büyük zayiatla sonuçlanan muharebelere mütakip 22 Nisan'da mecburen Samara üzerinden Düğur'a kadar geri çekildi. Bu şekilde Bağdat-Samara hattının son noktası terk edilmiş oldu. Demir yolu hattı ile malzemesi daha önceden tahrip edilmişti. Bu sırada 13. Kolordu Demir Kapı güneyinde bulunuyordu. Mayıs ayı ortasında 14. Tümen tekrar Tikrit'teki 18. Kolordu'ya katıldı. Yıldırım'ın olaylara dahil olduğu zaman da işte bu zamandı. Sıcak mevsim harekata bir dereceye kadar sükunet getirdi. Türklerin istihbaratına göre o sırada Felluce ile Fırat'ın sol sahilindeki kanal İngilizler tarafından çok kuvvetli tahkim edilmişti. 28 ve 29 Eylül'de İngilizler tarafından Ramadiye civarındaki Fırat grubuna başarılı bir taarruz yapılmış ve bu taarruzda Türk birliklerinin büyük bir kısmı esir düşmüştü. Nisan ayında Makedonya'dan geri dönen 46. Tümen ise halen Dicle tarafına doğru yürümekteydi. Elde edilebilen bilgiye göre İngilizlerin Bağdat cephesinde 1. ve 3. Hint kolorduları bulunuyordu. Düşman tümenlerinden 3. 7. 13. 14. ve 15. tümenlerde bir süvari tümeninin varlığı haber verilmemişti. İngilizler Bağdat-Baküba arasında bir dekovil hattı inşa ve Bağdat-Samara hattını da kendileri için tekrar tamir etmişlerdi. Sonbaharda İngilizlerle Ruslar arasındaki bağlantı kesilmiş durumdaydı. Yavaş yavaş ama sürekli bir ilerleme ile İngilizler 6 Kasım'da Tikrit'i işgal edip bu şekilde yaklaşık olarak Bağdat'ın 150 km kuzeyine kadar ilerlemiş ve Musul'a da yaklaşık 200 km yaklaşmış oldular. 18. Kolordu Tetiye mevziğine geri alındı. Mısır yaz ayları boyunca birçok defa Bürüsebi'ye karşı kuvvetli İngiliz süvarisi keşifli harekatta bulundu. Düşmanın demir yolu hattının inşaatı da Bürüsebi istikametinde yavaş yavaş ilerlemişti. Yaz ortasında Türk tarafının durumu şöyleydi. Gazze'nin güneyinde 7. ve 53. tümenler, bunların doğusunda Tellişşeria'ya doğru 54. tümen, Tellişşeria'nın güneybatısında 16. tümen, Bürüsebi'de 27. tümen, 3. süvari tümeni, Huç'ta ihtiyat olarak 3. tümen bulunmaktaydı. İlkbaharda Romanya'dan getirilen 26. tümen, Remle civarında toplanıyordu. Bu tümen başlangıçta geçici olarak genel karargah emrindeydi. Sonradan 20. Kolordu emrine verildi. Eylül ayında İngilizler sol kanatlarında Türk mevzilerine biraz yaklaşmışlardı. Bunların o zamanki bütün kuvvetli 8 tümen olarak tahmin ediliyordu. Türk tarafında ayrıca yeni gelmekte olan takviye birliklerinin vaziyeti aşağıdaki gibiydi. 24. Tümen Remle'de toplanmakta, 19. Tümen 20. Tümeni takip ederek Remle'de toplanmak üzere bulunuyor, 59. Tümen Sahra topçusu olmadan Halep'teydi. 20. Tümenin de Haydarpaşa'dan nakline 12 Eylül'de başlanmıştı. 1917 senesinde bütün engel ve zorluklara rağmen bu kadar çok birliğin Anadolu Demiryolu hattı ile Suriye'ye naklinin mümkün olması şaşırtıcı olmakla beraber takdire değerdi. Halbuki sonraki 1918 senesi Mart ayı başından sonbaharına kadar İstanbul'dan cepheye tam olarak bir tümen bile nakil olunamamıştır. Yıldırım, Falkenhayn'ın emri altındayken mümkün olabilen nakliyat, Yıldırım Liman von Sanders'in emri altına girdikten sonra acaba neden mümkün olamadı? Bunun sebebini yine en iyi Liman'ın bilmesi lazımdı. THN. İkinci ordudan gelip Şam-Dera arasına taksim edilmiş olan 48. tümen, 8. kol orduya bağlı olarak bu şekilde Suriye ve Batı Arabistan Genel Komutanlığı emrindeydi. İkinci ordudan ayrılan 1. tümen, Kasım ayı sonunda Şam'a ulaştığı sırada daha önce yine 2. orduya bağlı olan 11. tümen de Halep'e gelmek üzere emir almıştı. Bu iki tümen de Filistin cephesine tahsis edilmişti. 1917 Kasım ayından 1918 Mart ayı başına kadar cereyan eden olayları anlatmaya gerek görmüyorum. Çünkü bu olaylar tamamen Alman komutası altında cereyan etmiş olduğundan ayrıntılarından haberim olmamıştır. Bu olaylar Hüseyin Hüsnü Emir Bey'in Yıldırım adındaki eserinde bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır. THN. Yalnız genel hatlarıyla önemli gördüğüm şu noktayı anlatmak lazımdır. 1917 senesi Haziran ayında Doğu Şeria toprağının limanını oluşturan Akabe, Türklerin elinden çıkmış ve kısa bir süre sonra oraya Şerif Faysal girmişti. En sonunda F Ordular Grubu, yani Yıldırım için öneme değer olan bir olay da 6. Eylül'de Haydarpaşa istasyonundaki büyük cephane yığınlarının havaya uçması sonucunda rıhtım ve demiryolu binalarının büyük bir kısmı ile zahiri ambarı, yiyecek malzemesi depoları vesaire birlikte mahvolmuştur. Avrupa'nın hemen yarısını geçerek gelmiş olan cephanenin o zaman duyulduğu üzere bir sandığın hızlıca atılmasıyla patlayacak şekilde bir kaza olmadığı şüphesizdir. Bundan dolayı Türkiye'nin harp harekatına zarar verip kesintiye uğratmak için bu patlamanın kasten yapılmış olduğu akla daha yakındır. 18. ayrımın sonu sayfa 224.